Programımıza harunyahya.tv internet sitemizden değerli konuklarımız Doktor Oktar Babuna, Sayın Altuğ Berker, Sayın Akın Gözükan ve Beril Hanım'la birlikte devam ediyoruz. Buyurun inşallah.
Evet, bir fosilimiz vardı. Bu fosil Darwinizmi yalanlayan tabii fosillerden, milyonlarca fosilden bir tanesi. 540 milyon yıllık bir taraklı deniz anası fosili. Evet, yakın planda. Evet, tam 540 milyon yıllık. Hiçbir atası olmadan mükemmel bir sistemle ortaya çıkıyor. Bakın nasıl mükemmel bir sistem, onu günümüzde yaşayan canlı örneklerinde gösterelim. Bir kere günümüzdeki yaşayan halinin tıpatıp aynısı olduğunu göreceksiniz. Fosile dikkatle baktığınızda, bakın fosile bakıyoruz şimdi. 540 milyon yıl önceki hali. Şimdi günümüzdeki halini göreceğiz. Taraklı deniz analarının. Çok güzel bir canlı. Bakın Kambriyen dönemine ait 540 milyon yıllık hiçbir değişikliğe uğramadığını görüyoruz. Bakın fosil hali ve günümüzdeki hali. Şimdi burada gördüğünüz gibi ışık ve renk oluşturuyor. Bu çok mucizevi bir sistem. Bir kere ürettiği bu ışık soğuk ışık olarak adlandırılıyor. Hatta %100 verimlilikle çalışan soğuk ışık. Bu şu anlama geliyor. Biliyorsunuz ışık üretildiğinde ısı da üretilir. Mesela ampuller, değil mi, dokunmak imkansız hale gelir. Bir müddet çalıştıktan sonra, ampul yandıktan sonra. Çünkü ışıkla birlikte ısı enerjisi de üretiliyor. Bu canlının ürettiği hala teknolojik olarak üretilemeyen bir sistem. Tam soğuk ışık, %100 verimlilikte. Yani hiç ısınmadan ışık üretilebiliyor. Burada tabii birkaç tane mucizeyi de içinde barındırıyor. Bakın görüyorsunuz burada. Özel sistemlerle üretilen, bakın bu renkler ve muhteşem bir ışık gösterisi haline dönüşüyor. Burada ışığın spektrumlarını ve kırılma derecelerini kullanarak bu sistemi oluşturuyor. Mesela bir kere bu çok büyük bir bilgi gerektirir. Örneğin yeşil ışık diyelim 15 derecelik bir ışıkla oluşuyorsa, mavi ışık da 45 derecelik bir açıyla oluşuyorsa, bunun gibi çok çeşitli açıları kullanarak bu renkleri meydana getiriyor. Ve burada aynalı bir yansıtma sistemi de kullanıyor aynı zamanda. Dolayısıyla son derece kompleks bir canlı olduğunu anlıyoruz. Bakın teknolojik olarak elde etme imkanı olmayan soğuk ışık, %100 verimlilikte çalışan bir soğuk ışık, ki bunu teknolojik olarak yapılamıyor bugün aynısı, kullanıyor. Ve ayrıca bu renkleri kullanabilmek için muazzam bir optik bilgisi de beraberinde barındırmış oluyor. Tabii bu bize neyi gösterir? Allah'ın yaratma sanatını gösterir. Fosil de bize bu sistemin 540 milyon yıl önce de var olduğunu gösteriyor. Bu değil mi? Çocuğa sorsak bunu, bakın desek dediğimiz zaman 540 milyon yıl önceki hali bu. 540 milyon yıl sonra da aynı şekilde ışık üretmeye devam ediyor. Aynı şekilde soğuk ışık üretiyor. Değil mi? Renkleri üretiyor ve muazzam bir optik bilgisi gerektiren bir sistem. Ki daha detayları da var bunun. Bu bize Allah'ın yaratma sanatını gösterir. Darwinizm'in de ne kadar saçma sapan bir iddia olduğunu gösterir. Ve bunlar bilimsel kanıtları.
Değil mi? Hocam Allah'ın denizin yaratma. Ne kadar altında, kaç metre altında biliyor musunuz?
Kapkaranlıklarda tabii yani. Bu kapkaranlıklarda
yani kim görebilir onu? Düşünsenize Allah bizim görmemiz için ve kendi yüceliğinin, kudretinin büyüklüğünü anlamamız için bize gösteriyor özel. İnşallah. Yani onu balık görse anlamaz, kimse görmez. Kimse orada takdir edecek kim var? İnsan var onu. Allah'ı yüceltmek, tesbih etmek için İnşallah. Muhteşem bir sanat. Işığın o karanlıkta kendinin farkında değildir o zaten. Yani
evet.
O ışıl, o teknolojinin, o ışıl ışılın nasıl farkında olsun? Allah'ın
rengarenk ve ışıl ışıl değil
tabii,
mi?
Tabii kudret ve sanat gösterisi yani maşallah subhanallah.
Bir de hocamızın dediği gibi affedersin %100 verimle çalışıyor. Bir ampul belki %5 ışığını yansıtıp yani ışığını verip %95'ini de ısıya dönüştürüyor dediğiniz gibi.
Evet.
Bir de orada hani üçgen prizmalardaki yansıma ve açı şey de var. Fizikte gördüğümüz o da maşallah mucize.
Yani çok evet. Büyük teknoloji maşallah. Yani şu anda bir de o ışığı sadece üretmekle kalmıyor. Değişik bir dalgalandırma da veriyor. Yani şu anda işte LED teknolojisi var işte yapılan. O tarz şeyler yapılabiliyor ve bunlar için işte elektronik mühendisleri oturuyorlar, devre oluşturuyorlar. İşte şurada şu ışık yanacak, şu dozajda yanacak, şu tonu verecek. Ondan sonra öyle bir geçiş olacak gibi oturup bununla ilgili devre yazılması gerekiyor ve çok büyük bir mühendislik bilgisi gerekiyor, elektronik mühendisliği. Fakat bakıyoruz 540 milyon yıl önce bu canlı hem zaten şu anki ulaşılamayan bir ışık teknolojisini üretiyor, ben hocam dediğin gibi. Yani normalde şu anda bizim kullandığımız ışıklar elektriği mesela geliyor %5'i ışığa çevirebiliyor sadece. %95 boşa gidiyor yani işimize yaramıyor bize. Çünkü bir ampulün ısısından biz faydalanmıyoruz. Ama burada %100 verimli kullanılan maddeden ışık üretiliyor. Ve dediğimiz gibi yani çok değişik ışınımlarla, çok değişik tekniklerle bir gösteri oluşuyor. Yani bu eğer 540 milyon yıl önce oluyorsa ve insan şu anki teknolojisiyle bunu yapamıyorsa demek ki yani insanın çok çok daha üstünde bir aklın tecellisini ve sanatını görüyoruz biz burada. Tesadüf görmüyoruz yani evrimcilerin iddia ettiği gibi inşallah.
Bir de hocamızın dediği gibi dışarısı karanlık ve fakat bize Allah gösteriyor. Hani bizim ışık dediğimiz fotonların enerji seviyelerini yani elektronla çarpıp enerji seviyelerinden dışarı çıkan dalga boyları göstermiyor muydu? Ama biz burada yüzlerce metre denizin derinliklerinden bahsediyoruz.
Evet, inşallah.
Maşallah.
Tabii bu bilgi kim bilebilir? Yani yeşil ışık 30 derecelik bir açıyla oluşuyor. Mavi açı, mavi ışıkta 45 derecelik bir açıyla oluşuyor. Ve 60 derecelik bir aşılanma içerisinde bütün renkleri gösteriyor bize. Hangimiz biliyorduk bunu? Kimse. Ya bizi bırakın. Hiçbir bilim adamı, değil mi? Bu canlılarla karşılaşana kadar veya doğaya bakana kadar bu gerçekleri bilmiyorlar. Veya işte yüzlerce yıl yapılan çalışmalar sonucundaki bilimin getirdiği, değil mi? O buluşlar bize bu gerçekleri ispatlıyor. Fakat bu canlı 540 milyon yıl önce de var ve fosiller de bize bunu gösteriyor ve hiç değişikliğe uğramadığını gösteriyor. Yani hiç evrimleşmediğini. Bir anda Allah tarafından yaratılıyor ve bütün bu sistemlerle mükemmel olarak yaratılıyor. Tabii bize yani doğaya nereye baksak, doğada nereye baksak bize Allah'ın yarattığını söylüyor zaten her şey. Çünkü mükemmel bir nizam ve intizam var. Değil mi? Doğada hiçbir şekilde tesadüfe yer yok, karmaşa yok ve son derece komplekslik var. Ve mükemmellik var. Yani hiçbir eksiklik yok. Zaten Allah, şeytandan Allah'a sığınırız. Ayette gözünü çevirip gezdir, hiçbir çatlaklık göremezsin diyor. Uyumsuzluk göremezsin diyor Allah. Canlılardaki bütün sistemler mükemmel hakikaten. Bakın canlının ışık üretmedeki verimliliği, insan gözünün mükemmelliği. Değil mi inşallah? Diğer canlı, mesela ultrason sistemleri var canlılarda. Uçma sistemleri, aerodinamik olmaları. Değil mi? Kuşlardaki aerodinamik sistemler, yapı. Uçaklarda taklit ediliyor ve daha iyi uçak yapılabiliyor taklit edildiği zaman. Veya uçma teknikleri. İşte Yusufçuk'taki uçma teknikleri Sikorsky helikopterlerine bilgisayar yardımıyla uyarlanmaya çalışılıyor. Sineklerdeki uçma tekniği hala taklit dahi edilemiyor. Değil mi? Saniyede 1000 kere kanat çırpan sinekler var ve özel aerodinamik kanunları kullanıyorlar. Ve bu aerodinamik kanunlar sineğin uçma tekniği araştırıldıktan sonra bulunabiliyor ancak. Yine aerodinamik kanunlar keşfedildi yapılan araştırmalarla, sinekler üzerinde yapılan çalışmalarla. Bu bize canlılardaki mükemmellik sonsuz bir aklın yarattığını gösteriyor tabii ki. Bilim bize bunu ispatlar. Bilim yaratan da Allah. Tabii bu çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Biz Allah'ın yarattıklarına bakarak bilim oluşuyor. Değil mi? İnsanın bakmasıyla, insanın incelediği zaman, araştırma yaptığı zaman bu bilimi oluşturuyor. Bilimi yaratanın da Allah olduğunu anlıyoruz.
Kanunları koyan Allah.
Evet.
Bilim de o kanunları araştırmanın vesilesi, gözlemin kendisi. Evet. Allah'ın kanunları olması bilim neyi araştıracak? Evet. Değil mi? Evet. Yer çekimi kanunu var, suyun kaldırma gücü var, birçok fizik kanunları var, kimya kanunları. Bunu koyan kim?
Evet.
Değil mi?
Sonsuz kanun varsa kanun koyucu vardır, değil mi?
Kudret sahibi Yüce Allah bunları koyar. Bilim de onu gözlemin adı. Onunla araştırmanın, ilgilenmenin, onları keşfetmenin, o kanunların sırlarını bulmanın ve Allah'ı tesbih etmenin yolu, amacı, sırrı bilim. Şimdi bilim gerçek şeyine oturuyor inşallah.
İnşallah.
150 yıldır materyalizmin etkisindeydi. Şimdi Allah'ın izniyle gerçek bilim.
Evet.
Hocamızın izniyle.
Bakın bu kadar gerçek böyleyken, değil mi? Sonsuz sayıda delili varken Allah'ın yaratmasının ve bilim bu saçmalıkları, bu Darwinizm pagan dinini kesin olarak reddediyorken hala bazı medya kuruluşları işte böyle saçma sapan basit ve ilkel bilime aykırı iddialarla Darwinizmi ayakta tutmaya çalışıyorlar. Mesela işte NTV geçenlerde bir haber daha yapmış evrimle ilgili. Ya o kadar akla mantığa aykırı ki diyorlar ki haberde. Yani aynen şu şekilde maymun, bildiğimiz maymun, vahşi bir hayvan olan maymun bir anda yemeği pişirmeyi öğreniyor. Ve yemeği pişirince yemeği yedikten sonra daha çok yarıyor maymuna. Maymun da insan haline dönüşüyor. Yani son iddia. Çocuklar bile güler artık yani böyle. Bunu NTV Haber diye haber sitesinde yayınlıyor daha sonra. Yani bu Bakın yani aslında kendilerini çok gülüş durumlara düşürüyorlar.
Rezil ettiler.
Ya bıraksınlar bu işleri. Yani böyle saçma sapan yok yemek yedi işte maymun insana dönüştü. İşte fil yemek yedi ata dönüştü falan filan böyle değil mi? Böyle iddialarla bir kere besinlerin yani bunu lise öğrencisi bile bilir artık böyle bir besinlerin genetik bilgi üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Genetik bilgi o canlı var olduğundan itibaren vardır ve beslenmeyle değişikliğe uğramaz. Ancak şöyle olur. Kötü beslenmeyle zarar görür. Yani hiçbir şekilde beslenmeyle yani ne kadar iyi kaliteli besin alırsan al sen yeni genetik bilgi oluşmaz. Yeni genetik bilgi demek mesela bir kitaptaki bölümler vardır. Kıyaslama yapacak olursak yeni bir bölüm eklenmesi gibidir. Böyle bir şey olmayacağına göre kitap hazır olarak vardır o canlıda en baştan itibaren ve Allah'ın yaratmasıyla oluşur. Çünkü orada bir akıl vardır, bilgi vardır. Mesela 1 gram DNA'da 200 trilyon kitap bilgi vardır. Öyle tesadüfen falan oluşmaz. Allah tarafından yaratıldığı andan itibaren mükemmel olarak yaratılmıştır. Dolayısıyla yemeği pişirmenin ya da pişirmemenin, tost makinesinde yapmanın, fırına koymanın genetik bilgisinin tabii ki ilgisi olmaz. Yani bunun MTV'nin bunu haber yapması son derece gülünç duruma düşürüyorlar kendilerini. Diyoruz ki bıraksınlar bu işleri.
Evet yani gerçekten çok acayip rezil oldular yani şu hocamızın vesilesiyle inşallah. Yani yaratılış atlasıyla özellikle tam zaten konu kapandı.
Evet.
Yani daha fazla gerçekten rezil etmesinler kendilerini. Bir de olaya farklı bir açıdan bakacak olursak yani peygamberimizin ayrı zamanla ilgili hadislerini bir incelesinler. Yani evrimcilere yani çıkan alametlere baksınlar. Yüzlerce alamet çıktı. Ve sonrasına da baksınlar. Kendi durumlarını da orada görecekler. Yani ne duruma düşeceklerini de görecekler. O yüzden şimdiden tedbirini alsınlar. Yani o evrim safsatını bıraksınlar. Çünkü bitecek zaten yakında.
İnşallah.
Ve rezil konuma düşecekler yani tam anlamıyla.
Şimdi yani NTV dedim. NTV başka haberleri de var. Bakın bir tane daha örnek vereyim. Sıcak havalarda evrim daha hızlı gerçekleşiyor diye haber yapmışlar. Hatta haberi de açayım ben şimdi şuraya. Bakın ne kadar gülünç bir iddia olduğunu hep birlikte görelim. Bakın. Sıcak havalarda evrim daha hızlı gerçekleşiyor. Yani. Bir de böyle kaynak olarak yok Auckland Üniversitesi'ndeki dedi ki yani bir yalan kim söylerse söylesin yalandır. Değil
evet,
mi?
Inşallah.
İşte yok şu üniversitede yalan söylüyorlar. Ha o zaman tamam mı diyeceğiz yani böyle. Sıcak havalarda bir kere herkes şunu bilir. Metabolizma hızlanır. Değil mi? İnsan daha çok terler, kızarır. Ondan sonra metabolizması hızlanır insanın. Yani ısının metabolizmayı arttırdığı bilinen bir gerçektir.
Evet.
Dolayısıyla hücrelerdeki metabolizma da hızlandığına göre şimdi buradaki mantıkta şunu söylemeye çalışıyorlar. Daha çok mutasyon olur. Doğru. Daha çok mutasyon olur. Ne olur? Daha çok zarar görür hücre oradan.
Evet.
Yani bir kere mutasyonun evrimleştirici bir mekanizma olmadığı 1900'lerin başından itibaren biliniyor. Yani genetik bilimin ortaya çıktığı tarihlerden itibaren biliniyor. 1950'lerden DNA'nın keşfinden sonra dan itibaren biliniyor. Şundan dolayı çünkü mutasyon DNA'daki mükemmel bilgideki rastgele değişikliklerdir. Mükemmel bir mekanizmadaki rastgele değişiklik de mutlaka zararlı olur. Yani bunu bir kere mantıken bilir insan. Ayrıca bir laboratuvarlarda 60 yıllık yapılan deneylerde bunu gösterdi zaten. 60 yıl boyunca bakterilerde ve meyve sineklerinde milyonlarca mutasyon oluşturdular. Bunların kuşakları, nesilleri çok çabuk da değiştiği için yani 11 günde bir mesela meyve sineklerinde. Dolayısıyla binlerce nesli gözlemleyerek etkilerini de gördüler. O sinekler ya uçamadı, ya kör oldu, ya kısır hale geldi, ya öldüler. Bakteriler de hep sakatlandılar mutasyondan dolayı, verilen mutasyonlardan dolayı. Yani mutasyonun evrimleştirici mekanizma olmadığı biliniyor bugün. Onun için Richard Dawkins 17 saniye havaya bakıyor, cevap veremiyor. Faydalı mutasyon örneği gösteremiyor. Faydalı mutasyon yok. Yani mutasyon hiçbir şekilde yeni genetik bilgi meydana getirmez. Dolayısıyla sıcakların artması ya da azalması tabii ki evrimleştirici bir mekanizma yok zaten. Onun için NTV'nin bu haberinin ne kadar tutarsız olduğu, bilime aykırı olduğu ortaya çıkıyor. Hatta daha zararlı olur. Yani sıcakta eğer mutasyonlar daha çok oluyorsa, daha çok mutasyon daha çok zarar demektir. Değil mi? Devrim değil, mevrim de olmuyor yani bununla. Yani böyle ipe sapa gelmez haberlerle Darwinizmi ayakta tutamayacaklarını bilsinler artık bu arkadaşlar.
Evet.
Ya bıraksınlar, bilmiyorum kime teslim ettiler orada. Darwinist birilerini oturtmuşlar. Onların da belli ki hiç bilgileri yok bu konuda. İşte yabancı basında çıkan bir şeyi hemen onu alıp tercüme edip oraya basmaya çalışıyorlar. İpe sapa gelmez haberler bunlar yani mantığa aykırı, bilime aykırı. Gülünç. Değil mi? Çocuklar bile anlar artık bunu böyle. Yok yemek yedik, yemek yiyince, yemeği pişirince şey oluyor, efendim başka bir şeye dönüşüyor. Mikrodalgaya koyunca başka bir türe dönüşüyor falan gibi böyle haberlerle. Çok mantıksız yani böyle. Tabii bunların hepsine hocamız cevap veriyor aslında. Yani bakın verilen cevabı da ben göstereyim burada. Öyle meydan boş değil, Allah razı olsun. Şimdi birazdan açacak şeyi. Hocamız günü gününe böyle yabancı basında çıkan bütün bu iddialara tek tek cevap veriyor. Maşallah. Tabii burada önemli olan nokta şu, ona hocamız çok dikkat çekti. Çok hep detaya çekmeye çalışıyorlar. İşte filanca yerde bir tür bulundu, bunun ayağı şöyleydi de böyle miydi de, şu türün evrimiydi de, o ara geçiş formuydu da falan. Hocamız demişti ki yani böyle tek bir noktaya biz konsantre olalım. İnsanların dikkati dağılır. Böyle detaya gittikçe, değil mi? Ki cevap veriyor hocamız, Allah razı olsun. Bakın mesela burada çaresiz Darwinistler sıcaklardan meydana medet umuyor. Bu başlıklı yazısında hocamız harunyahya.org sitesinde bunun ne kadar saçma sapan bir şey olduğunu söylüyor zaten. İddia olduğunu, bu ısının artımının. Bakın burada anlatıyor. Ama burada tabii tek bir noktaya odaklandığınız zaman, ki onu yaptı hocamız maşallah ve dünya çapında bitirdi. Proteinden oluşması mesela bitti. Tek bir protein tesadüfen olamıyor mu, olamıyor mu, ona bakıyorsunuz. Hocamız açıkladı. En az 60 tane başka enzim gerekiyor. Bitti. Başka proteinlerin var olması demek ne anlama geliyor? Orada DNA olması gerekiyor o zaman, değil mi? Başka proteinlerin olması demek. Orada enerji santrallerinin olması gerekiyor. Çünkü enzimler enerjiyle çalışıyor. Mutlaka enerji gerektiriyor bir protein sentezinin olması için. Protein fabrikası gerekiyor. O da olmadan olmayacağına göre. Ayrıca bu proteinlerin son halini verecek Golgi cisimciği olması gerekiyor, değil mi? Endoplazmik retikulum olması gerekiyor. Tabii ki hücre zarı gerekiyor. Dış ortamdan izole olması gerekiyor. Yani mükemmel canlı hücresi olması gerekiyor protein sentezlenmesi için. Bitti. Darwinizm burada.
Hocam,
bitti.
Onunla ilgili bir de örneği var. Şimdi mesela bir evrimciler, bir adam yatıyor. Adamın kafası yok. Acaba tırnağının arasındaki işte bakterilerden bu adamın canlı olup olmadığını anlayabilir miyiz diye araştırma yapıyorlar. Hocamız buna benzetmişti. Yani orada bakacağız, adamın kafası yok zaten. Yani canlı olma ihtimali yok. Sen tırnağının arasıyla niye uğraşıyorsun, değil mi? Yani hocam dediğin gibi, yok işte diyorlar insanın bilmem kaçıncı geniyle işte orangutanın bilmem kaçıncı geni, 3 milyar geni arasından birbirine çok benziyor. Benzer zaten, ikisini de Allah yaratmış yani. O da şaşıracak bir şey yok ki yani. Evet. Başka bir hayvanla da benzeyebilir. Başka bir canlıyla da benzeyebilir. Bu evrime delil değil yani. Dediğin gibi hocam, aynen. Protein kendi başına oluşmuyor. Yani doğada tek başına, kendi başına tesadüfen kendinden protein oluşmuyor. Hücreyi bırakın yani, daha hücreye hiç gelmeden. Protein zaten hücrenin bir yapısı. Yani 10 milyar proteinden oluşuyor bir hücre. O sadece bir parçası. Bir protein oluşsa bile tek başına bir işe yaramıyor ki. Tek başına protein olarak duruyor orada. Yani tek başına değil, 10 milyar proteini biz aynı ortama koyalım. Bozulmayacak şekilde de bir şey oluşturalım. Öyle durur. Hiçbir şey olmaz yani, birleşip bir hücre oluşturmaz. Birleşip bir DNA oluşturmaz. Nükleotitlerden işte 3.2 milyar harfle insanın işte burun eğimini, işte göz rengini, göz şeklini, simetrisini, kaşın nerede çıkacağını, kulakların nasıl olacağını, kulaklarda bir tasarım var. İnsanın her yerinde bir tasarım var. Yani burnun delikleri, dudaklar, bunlar proteinler tek başına beraber bir araya gelip hadi biz böyle bir şey oluşturalım, bir tasarım yapalım diyemezler. Ya belli ki bunu Allah yoktan var ediyor. Tasarlamadan birden ol demesiyle yaratıyor. Bunun başka ikinci bir açıklaması yok yani.
Tabii. Şimdi bu detaya çekme şeytanın bir taktiğidir. Yani şeytan detayda boğmak ister. Bakın bir röportajı olmuştu hocamızın Amerika'daki bir medya kuruluşuyla. Şimdi röportajı yapan kişi hocamız anlattı. Evrimin neden olamayacağını anlattı. Fosillerden bahsetti. Peki ama dedi, işte dedi bir yayın var dedi. Filanca bakterinin dedi laboratuvarda bilmem ne yapmışlar dedi. Enzimi bilmem ne olmuş dedi. Bu dedi evrime delil değil mi? Hocamız dedi güldü, dedi ki şimdi dedi bir dedi mesela dedi bir ev var dedi. Evi tanımak için dedi hocamız. Evin içine girersin dedi. Odalarını gezersin dedi. Eşyalarına dokunursun dedi böyle dedi. Tanırsın dedi evi dedi. Evi tanımak için dedi uzaya çıkıp dedi uydudan dedi fotoğrafını çekip onun üzerine aplikasyon yapmaya kalkmazsın. Kardeşim dedi yani 3-4 milyon fosil var dedi. Elimize dokunuyoruz, görüyoruz. Evrim evrim yok dedi işte böyle. Böyle deyince hiçbir şey diyemedi. Yani yok bakteri de şöyle oraya girmiş, o öyle miymiş, böyle miymiş? Zaten onun da cevabını veriyor hocamız zaten sitesinde, Allah razı olsun. Onların da cevabı yok çünkü, ama konu burada Tek bir noktaya baktığınız zaman bir tane protein tesadüfen olamıyor. Mutlaka canlı hücresi gerekiyor. Yani evrimciler nasıl iddia ediyordu? Önce proteinler tesadüfen olacak, yan yana gelecekler. Onlar da zamanlı hücreyi yapacaklar. Olmuyor. Çok net olarak olmuyor bilimsel olarak. Mutlaka önce mükemmel bir canlı hücresi var olması gerekiyor ki proteini yapabilsin. Bu da Allah'ın yarattığını kanıtlıyor tabii ki bize. Zaten proteinler tek başına bakın hücrenin içinde biliyorsunuz ortam mükemmel olarak ayarlanmıştır. Yani hücrenin pH'i, suyun oranı, içinde bulunan metaller tamamen farklıdır dış ortamdan. Ve bu hücre bunu özel olarak kontrol eden mekanizmalarla ayarlar. Hücrenin kapıları vardır, her şeyi içeri bırakmazlar, belli oranlarda bırakırlar. Fazla bir birikme olduğu zaman hücre hemen onları dışarı atar. Zaten aksi takdirde hayat olmazdı. Proteinlerin yapıldığı ortam dış ortamdan tamamen farklı bir ortamdır. Her yönüyle farklıdır. Sadece hücrede sentezlenebilir protein. Yani dış ortama siz proteinleri, zaten var olan proteinleri alın, toprağa bırakın ya da suyun içerisine bırakın, hemen bozuluyor. Bu bilinen bir gerçektir. Yani bunu herkes bilir. Yumurtayı siz toprağın üzerine bıraksanız, kabuğunu kırıp ne olur? Kabuğunu kırmadan bile bıraksanız güneşin altında hemen o proteinler tahrip olur. Herkes de bilir bunu. Aynı şekilde proteinler alıp suyun içine bıraktığınız zaman da su çıkaran bir reaksiyon olduğu için anında amino asitler ayrışıyor, protein parçalanıyor. Ondan sonra amino asitler de parçalanıyor. Dış ortamda proteinlerin kendi devam ettirmesine imkan yok, oluşmasına da imkan yok. Hücre onun için, bakın dış ortamdan tamamen izole, içinde mükemmel bir ortam hazırlanır protein sentezi için. Ve proteinler yapılır yapılmaz, o su bozacağı için onu, hücrenin içinde de su var ya, hemen suyun içinden korunaklı bir hale alınır. Özel keseler, kesecikler içerisine yerleştiriliyor. Ondan sonra özel gideceği yere taşınıyor. Buyurun hocam. İnşallah. Proteinlerin oluşmasının imkansızlığıyla evrimin çöktüğünü hocam inşallah.
Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Bu Habertürk'e çıkan evrimcilerin nasıl cevap veremedikleri, iddialarının ne kadar böyle bilime, akla, mantığa aykırı olduklarını isterseniz örneklerle bakalım. Çok tekrar iyi. Böyle bu Habertürk'teki programdaki kesitler.
İlk canım başlangıcıyla ilgili. Adam mı? Nasıl? O da yani herkes bizim kadar bilmek zorunda değil. Tabii tabii. İlki bizi hiç bilmeyenler seyrediyor. Bu konuda yapılmış çeşitli deneyler var. Kitabımızda da onu şey yaptık, yazdık zaten. Şu anda bilim henüz bunu canlılığın yaşamın nasıl başladığını çok kesin net bir şekilde ortaya çıkarmış değil.
Evet. Yani orayı bilmiyorsunuz.
Nereden bileceğim? Yani
bilmiyorsun. Yani bilmediğiniz bir şey nasıl bu kadar inanıyorsun?
Sistemi bilmediğim bir şey değil. Bu bugün evrim kuramı. Artık neredeyse evrim bir olgu zaten de.
Ama geçen olmazsa başladı.
İşte bakın diyor ki nasıl başladı diyor canlılık? Bilmiyoruz diyor. Bugün bunu bilmiyoruz diyor. Peki bilmediğiniz bir şey nasıl inanıyorsunuz diyor. Cevap olarak da bugün evrim bir olgu diyor. Yani bakın yani cevap veremiyor. Cevap veremedi yani bilmediği bir şeye iman etmiş oluyor. Değil mi? Aslında bilinmiyor değil. Fosil kayıtları var çünkü biz fosil kayıtlarına baktığımızda ilk canlı hücresinin birdenbire eksiksiz mükemmel olarak 3,5 milyar yıl önce ortaya çıktığını görüyoruz. Çok net bir şekilde. Yani Allah'ın yarattığını ispatlıyor bilimsel deliller. Bilinmiyor değil. Allah'ın yarattığını ispatlıyor. Biliniyor yani nasıl oldu. Onların söylediği şekilde olmuyor tabii ki. Öyle tesadüfen bir tesadüf saçmalığı yok. Yok güya adım adım aşama aşama proteinler olacak. Onun olamayacağının kanıtları var. Nasıl olduğunun da kanıtları var ayrıca. Yani hem proteinlerin ve hücrenin tesadüfen oluşamayacağı bilimsel kanıtlarla ispatlanmış durumda. Çünkü genetik, moleküler biyoloji, ondan sonra mikrobiyoloji bunu net bir şekilde kanıtlıyor. Fosiller de bize hayatın nasıl başladığını gösteriyor. O da doğru değil. Nasıl başladığını bilmiyoruz diyor. Biliyoruz. 3,5 milyar yıl önce siyanobakterilerin Avustralya'da Chert bölgesinde çıkıyor fosilleri. Mükemmel. Bugünküyle tıpatıp aynısı. Fotosentez yapan bakteriler, yani mavi yeşil algiler birdenbire ortaya çıkıyor. Değil mi? İnşallah. Dolayısıyla her yönden doğru değil. Ama verdiği cevap çok küçük düşürücü. Yani diyor ki peki bilmediğiniz bir şey nasıl iman ediyorsunuz diyor. Nasıl inanıyorsunuz diyor. Yani iman ediyorsunuz çünkü bu pagan dini bu. O da cevap olarak efendim diyor. Evrim bir olgu diyor. Böyle bir cevap olur mu yani değil mi inşallah. Bilimde nasıl işler? Bilimsel delil getirirsiniz siz. Bilimsel delilleri koyarsınız. Aslında iki ihtimal var. Ya bilmiyor 3,5 milyar yıllık fosilleri, bakteri fosillerini ya da biliyor ve örtbas ediyor. Ya her ikisi de birbirinden kötü bu durumların, değil mi? Evet. O zaman gerçek bilim adamlığı olmaz böyle. Evet. O şimdi zaman pagan rahipliği olur bu. Yani bilimsel delilleri siz bu saçma sapan Darwinizm adına sürekli çarpıtıyorsunuz demektir. Sürekli, yani onu söylemek istemiyorum ama onu tenzih ederim, yalan söylüyorsunuz demektir, değil mi? Bile bile. Bilmiyorsan o zaman cahil olmuş oluyorsun. Evet. Öbür türlü yalancı olmuş oluyorsun. Yani onun için söylemiyorum da genel olarak söylüyorum böyle. İkisi de birbirinden kötü.
Bir de Yiğit Bulut'un ilk ifadesi çok güzel. Hiç bilmeyenlerin bile anlayacağı bir üslupta lütfen diyor. Yani anlatın. Evet. İşte evrimcilerin 1,5 asırdır arkasına sığındıkları bir yöntemdir bu. Latince kelimeler, böyle her insanın anlayamayacağı türden konuşmalar, karmaşık cümleler, başı sonu belli olmayan, birbirini eksik gedik veya çelişkili cümleler, mesela birbirini tamamlamayan, insanın aklında bir şey netlik meydana getirmeyen konuşmaları var.
Evet.
Mesela bu çok önemli. Yani şu anda onu yaptı buradaki vatandaş. Ve hakikaten bir bilim adamının tek yapmaması gereken şeydir bu. Bu üslup. Böyle olmaz. Yani çok nettir. Bir konu ya evettir ya hayırdır. Ya doğrudur ya yanlıştır. Ya tamdır ya eksiktir. Yani bunun ortası sağa solu olmaz. Fakat evrimcilerin elinde bir şey olmadığı için, yani evrim teorisini ispat eden hiçbir ilmi delil olmadığı için bu sefer ne yapıyorlar? İşte doğru yoldan çıkıp yan yollara sapıyorlar. Bir bilim adamı şu soruya asla böyle cevap vermez. Nereden bileyim? Sen nereden bileceğin belli. Paleontolojiden bilirsin, jeolojiden bilirsin, mikrobiyolojiden bilirsin. Bakın Allah bütün bilimleri yarattı. Hepsi var, mevcut. Niye yarattı? Allah'ın yarattığı bütün bilimler Allah'ın yaratma delillerini ortaya koyuyor. Bunun için var onlar. Dolayısıyla bir bilim adamı nereden bileyim sorusu cevabını vermez, veremez. Çünkü nereden olduğu bellidir. Biz nereden biliyoruz peki? Evet. Mesela bize soruyorlar. Yaratılış oldu diyoruz. Allah bir anda ol emriyle yarattı diyoruz. Bize de soruyor. Hocamıza soruyorlar nereden diye. Yerlere, yere, göğe, ikisi arasındaki bütün canlıları incelediğimizde ve bütün bilim dallarını incelediğimizde buradan diyoruz. Hepsi Allah'ın yaratılışını ispat ediyoruz. Biz böyle bir cevap vermiyoruz. Bizden böyle cevap duyamazlar. Çünkü bizim delilimiz var. Evet. İspatımız var. Hocamız hep söyler. Ben delilsiz, ispatsız konuşmam der. Evet. Ve bizim delillerimiz şöyle demişti hocamız. Mesela 1'e 2 gibi değil. Yani bir iddia var. Biz 2 iddiayla çürütüyoruz. Böyle değil. 0'a 350 milyon tane. Yani milyonlarca delilimiz var demişti inşallah hocamız.
Evet. Şimdi bakın bilimsel deliller zaten hayatın nasıl başladığı sorusuna tek delil fosil kayıtlar olabilir.
Tabii.
Siz geçmişte orada olmadığımıza göre, yani evet, biz milyar yıl hesabıyla orada bulunmadığımıza göre fosil kayıtlarına bakarız. Onun delili fosillerdir, değil mi?
İnşallah.
Bakıyoruz fosil kayıtlarına. Şimdi bunları bilmesi gerekir Ender Helvacıoğlu'nun. Muhtemelen bilmiyor zaten. Yani ben bilmediğinden eminim zaten. Yani bilgileri o kadar, hiçbir şey bilmediklerini ben hayrete düşürüyor yani böyle. Hakikaten hiç bilgileri yok. Sıfır bilgiyle. Bunlar gerçek fosiller. 3,5 milyar yıllık siyanobakteri fosilleri. Avustralya'nın Chert bölgesinde bulunan ve bunları yayınlayan dergiler de Darwinist dergiler zaten. Yani bunlar mesela Nature dergisinde yayınlanıyor. Şimdi göreceğiz Nature dergisinde yayınlanan makaleyi. Bakın bunlar mavi yeşil algler, yani yosunlar ve fotosentez yapıyor bakteriler. Yani fotosentez kadar karmaşık, bugün taklit edilemeyen bir sistemi bakteri hücreleri yapıyor. Oksijen üretiyor bu bakteriler. Dünyadaki ya atmosferdeki oksijenin de %30'unu 40'ını siyanobakteriler evet, üretiyor zaten. Evet. Bakın gerçek fosiller bunlar. Mikrofosillerini görüyorsunuz. Şimdi evet, işte bu da Chert bölgesinde, bakın 3,5 milyar yıllık Batı Avustralya'da bulunan gerçek fosilleri görüyorsunuz. Bu da Nature dergisinde yayınlanan makale. Bakın burada da söylüyor işte. Hayatın başlangıcının 3.8 milyon yani
yıl
öncesinden bahsediyor işte. Yani 3,5 milyar yıl. Evet, bakın mikrofosil şeyleri diyor. 3,5 milyar yıllık fosillerden bahsediyor Apex bölgesindeki ilk canlı hücreler. Nature'ın dergisi bu, görüyorsunuz. Nature dünyanın en önde gelen Darwinist dergilerinden bir tanesi. Şimdi Ender Helvacıoğlu demek ki bu dergileri okumuyor.
Evet.
Bilmiyor.
Evet.
Bilip de söylemiyorsa bu da
garip.
Çok garip. Evet. Yani garip enaf gibi oluyor. Böyle. Bilmiyorsa o zaman orada işi ne? Yani neyi savunuyor bilmeden, değil mi?
Evet.
Bunlar da
kendi içinde evet. çalışıyor yalnız. Aşağıda da o da Ender Helvacıoğlu gibi ilk canlının nasıl ortaya çıktı bilinmiyor yazıyordu.
Efendim?
O Nature'daki makalenin
aynı sayfada mı?
Aynı sayfada olmalı. Yok burada değil ama öncekindeydi sanırım.
Evet, yani çok net olarak bilmiyor. Bakın fosil
o
zaten.
O da aynısını söylüyor.
Evet.
Bunlar ne dediğini bilmiyor.
Fosil.
Evet.
Burada bakın kaya katmanları var. Bunlar da kaya katmanları. 3,5 milyar yıllık kaya katmanları. Bakın bu kırmızı renkli çizgilenme oksitlendiğini gösteriyor. Hı-hı. Demir oksitlenmesi. Hı-hı. Bundan dolayı bu renge girmiş. Evet. Demir oksit birikmesinden dolayı. Bakın söylüyor burada İngilizce olarak söylüyor. Demir oksit biriktiği için. Bunlar da 3,5 milyar yıl yaşında çünkü aynı çört bölgesinde aynı katmanlardaki kayalar bunlar.
Oksijen olduğunu gösteriyor.
Oksijen evet. olduğunu gösteriyor. Evet. Şimdi bunu şunun için gösteriyoruz. Bakın burada da yine aynı şekilde 3,5 milyar yıllık katmanları gösteriyor. Orada hem bakteri fosilleri çıkıyor. Aynı katmanlarda bu oksitlenmiş kayaları da görüyorsunuz bakın. 3,45 milyar yıllık, 3,5 milyar yıllık. Yani ilk dönemde bakteriler birdenbire ortaya çıkıyorlar. Bu alanın yarattığını gösterir. Hayatın nasıl başladığını biliyoruz fosil kayıtlarından. Yani. İkincisi oksitlenmiş kaya olması da demir oksit olması da o dönemde oksijen olduğunu gösteriyor. Şimdi yani. Evrimcilerin iddialarını her yönden çürütüyor bu. Bir kere hayatın nasıl başladığını bilindiğini, Allah'ın yarattığını ispatladığını görüyoruz fosil kayıtlarının bir. İkincisi oksijenin olması onlar için tam bir felaket. Bu evrimin olamayacağını da gösteriyor. Tesadüfen hayatın olamayacağını. Zaten olmaz da. Bu da ayrıca bir darbe olmuş oluyor oksijenin olması. Çünkü oksijeni onlar yok kabul etmeye çalışıyorlardı ki. Hani tesadüfen oluşum da çünkü oksijen hemen amino asitleri, proteinleri daha parçalıyor. Öyle bir ortamda onların dediği olamıyor. Zaten olamaz da. İyice olamadığını gösteriyor. Bakın her yönden evrim yıkılıyor. Ondan sonra biri çıkıp da işte Habertürk kanalında vardı da yok da yok bilmiyordum. Ben ne bileyim falan filan. Yani bıraksınlar bu işleri. Şöyle. O zaman çıkma oraya. Niye çıkıyorsun yani evet. madem bilmiyorsun? Evet, bilip de şey diyorsan, çarpıtıyorsan yine çıkma. O da doğru bir şey değil. Tamam. Bilim adamı öyle olmaz ki. Bilim adamı bilimle, delillerle konuşuyor. Biz de delillerle konuşuyoruz. Ve bu deliller de Nature dergisinde yayınlanmış deliller üstelik değil mi?
Evet.
Darwinistler kendi elleriyle yıkıyorlar Darwinizmi zaten. Hocamız bunu söylemişti. Bunlar demişti, bilime sığınmaya çalıştılar. Ama bilim boğdu. Yani Darwinizm ve materyalizmi bilim boğdu. Bakın bilim yıkıyor. Fosil kayıtları, proteinden oluşmasının imkansızlığı, genetikten gelen bilgiler, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, ondan sonra astronomi fizikten gelen bilgiler Darwinizmi, materyalizmi yerle bir etti. Yani bilim bitirdi zaten inşallah. Ama Allah hocamızı vesile etti.
Maşallah.
Yani bilim daha önce de vardı ama o bilimsel delilleri bunların üzerine atacak biri gerekiyordu. O
maşallah.
Da Allah hocamıza nasip etti onu inşallah.
Orada bilmiyorum demesi zaten nasıl bilsin yani kendi mantığıyla açıklamaya kalkarsa zaten bilemez. Çünkü insan şu anda bir hücre yapamıyor mesela değil mi? Bir hücre yapamıyor. Ama bu kişi doğa böyle ortamında işte oksijenli, ultraviyole ışınları olan ortamda bunun kendiliğinden olduğunu söylüyor.
Yeah.
Sen şimdi bunu zaten açıklayamazsın ki hiçbir şekilde. Yani insan aklıyla yapılamayan bir şeyin sen doğada kendiliğinden oluştuğunu söyleyeceksin, iddia edeceksin. Anlat nasıl olduğunu dediğin zaman zaten bulamaz ki böyle bir şey yani. O yüzden bilmiyorum diyor. Bir de evrimcilerin yani bilimi geriletmesi var başka bir konu olarak. Yani mesela 100'e yakın körelmiş organ ve sistem olduğunu iddia ediyorlardı insan vücudunda. Yani eski işte atalarımızdan kalmış sözde onların iddiasına göre. Ama bizim kullanmadığımız organlar ve sistemler var diyorlardı. 100'e yakın bir liste vardı. Ve yani normalde hani böyle bir iddiada bulunmasalar çoğu bulunmuş olacaktı. Çok eski dönemde yani ne işe yaradıkları bulunmuş olacaktı. Ama bilimi gerilettiler. Çok çok sonraları bulundu birçok organın ne işe yaradığı. İşte şu anda işte bir 40-50 sene öncesine kadar bu liste işte son işte 4 civarına falan indi. Yani yakın zamana kadar pardon. En sonunda artık sıfırlandı. Yani şu anda insan vücudundaki her şey insanın yararına. Şimdi bir de yeni moda çıkardılar evrimciler. Ondan da biraz bahsedelim. Ben geçen bir videosunu izledim. Richard Dawkins'in bir videosu var. Videoda zürafayı almışlar. İşte ölü zürafa boynunu kesmişler. Böyle işte oradaki bütün yapılar dışarı çıkmış şekilde. Bakın diyor, işte siz hayvanların, canlıların kusursuz olduğunu iddia ediyorsunuz. Bakın diyor, biz bir sinir bulduk diyor. İşte beyninden boynunun altına bir sinir var. Bakın diyor, bu buradan geliyor diyor ama aslında bunun buradan değil de şuradan gelmiş olması lazım diyor. Bakın bu canlıda kusur var diyor. Yani öyle çocuksu yöntemler ki, yani normal izlerken gülüyorsunuz yani, başka yapacak bir şey yok. Yani o sinir buradan geliyor, hayır oradan değil, şuradan gelse daha doğru olurdu. Yani biz orada bir de muhteşem bir sanat var yani, zürafanın boynunu açıyor, orada kaslar var, yapılar var, böyle muhteşem sanat, teknoloji var. Siz oranın orada ipince bir sinir ağını alıp, yani o oradan geçse daha mantıklı olurdu. Yani böyle
hayır,
şeylerle
o, gerçekten... Hayır, zaten onlar da doğru değil.
Hayır, zaten doğru
ya,
değil.
Dawkins var ya, Dawkins, o Dawkins iki defa kaçtı benden de. Hocamızdan kaçtı. Biraz önce anlatıyordum. Hem radyoda hem televizyonda kaçtı. O kadar bakın bilgisiniz ki. Mesela aynı şeyi göz için söylüyor. Değil mi? Göz kusursuz bir organ. Neden? Çünkü mükemmel netlikte görebiliyoruz. Dünyanın, yani yeryüzündeki en mükemmel kameradan daha mükemmel. Nereye baksak anında netlik ayarı yapılıyor ve hiç görüntü gidip gelmiyor. Net olarak görüyoruz, değil mi? Şimdi göz için şunu söylemeye kalktı Dawkins. Dawkins'in bir iddiasıdır bu. Gözün arkasında sinir hücreleri var. Şimdi sinir hücrelerindeki dizilim şu şekilde. Normalde sinir hücreleri vardır. Sinir hücrelerinden kablolar çıkar ve dışarı çıkar. Dawkins'in iddiasına göre şunu söylüyor Dawkins. Sinir hücreleri olması gerekiyor diyor. Sinir hücrelerinin diyor, sinir kabloları diyor, arkaya doğru gitmeli diyor. Arkadan da çıkmalı diyor. Halbuki gözdeki yapılanma şu şekildedir. Sinir hücreleri vardır. Sinir hücrelerinin sinirleri önden çıkar ve toplanıp ondan sonra bir delikten kablo olarak dışarı çıkar. Bu sinir kabloları diyor, arkada olması gerekirdi diyor. Çünkü bunlar diyor görüntüyü engelliyor diyor. Hayır, görüntüyü falan engellemiyor. Herkes de bilir bunu. Çok net görmüyor muyuz? Biz sinir kabloları mı görüyoruz baktığımız zaman? Görmüyoruz. Şimdi bunun söylediği, yani onun söylediğini düşünecek olsak, sinirler arkadan geçse ne olurdu? Ne olurdu biliyor musunuz? Hiç göremezdik. Bunu yeni anladı bilim. Şundan dolayı göremezdik. O sinir kabloları arkaya geçtiği zaman sinir hücreleriyle kan dolaşımı olan bir tabaka vardır. Koroid tabaka deniyor buna. İkisi arasına girdiği takdirde kan damarlarından uzaklaştıracaktır sinir hücrelerini. Gözdeki sinir hücreleri de en yüksek oksijen tüketen hücreler. Sürekli olarak oksijenlenmeye ihtiyacı var. Onun için damar akımına, yani kan akımına en yakın bir noktada olması gerekiyor. Bugün Allah'ın yaratmasındaki mükemmellik bu. Allah o sinir kablolarını damarla sinir hücreler arasından çıkartmış ve önden toparlanıp arkaya geçiyor ki böylece bol bol oksijenlenebilsinler diye.
Maşallah.
Ve nitekim de böyle olduğu için biz görebiliyoruz. Dawkins'in aklıyla tabii ki yani öyle bir şey olamazdı yani. Onun aklının öyle olduğunu gösteriyor.
Evet, o seride onu da kendi çapında anlatmaya çalışıyor. Yani çünkü biz kusursuz bir yaratılış olduğunu anlatıyoruz. O da kendi çapında. Yani o sinir hücresini kendisi bir laboratuvarda sıfırdan üretsin madem öyle. Yani öyle o kadar basit bir şeymiş gibi anlatıyor ki. Yani gerçekten çok şaşırtıcı, ibretlik bir görüntü. Gösteririz onu da inşallah. Ya orada sinir var. Sen sinirden bahsediyorsun. Kaslar var. Sen bunların hepsi tesadüfen oluştu. O sinir o yolu kendi kendine buldu diyorsun. Kendi kendine buldu ama yanlış bulmuş. Buradan buluyorsa daha iyi olur. Ya evet. Sen neye dayanarak
söylüyorsun? Ayrıca bir şey daha bulundu. O da çok yeni. O sinir kabloları ışığın yansımasını engelliyormuş. Onlar olmasa çok ışık yansıması olacağı için retina duvarlarında gözünün içerisinde görme netliği kaybolurmuş. Onların da bu işi bu ışığın yansımasını engelleyerek görüntünün çok düzgün olmasına katkıda bulundu da o da çok yeni anlaşıldı. Yani geçtiğimiz yıl içerisinde anlaşılan bir gerçek. Yani her organda böyle mükemmellik var. Hiçbir şekilde onların düşündüğü gibi değil. Allah zaten söylüyor Kur'an'da inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırız. Gözünü çevirip gezdir, hiçbir çatlaklık bulamazsın diyor.
Maşallah.
Bir daha çevirip gezdir, o göz yorulmuş bir halde sana dönecektir diyor Allah inşallah. Hiçbir eksiklik yok. Hangi sisteme baksanız mükemmellik var.
Ama bu özel yaratıldıkları evet. Çok belli yani o tarz insanların yani. Hepsini teyze dedim ama yani o tarz iddialarda yani şuursuz bir şekilde böyle hiç alakasız saçma sapan şeyleri savunan insanların gerçekten Allah'ın özel yarattığı bayağı belli oluyor yani Allah'ın dilemesiyle tabii.
Tabii. Şimdi bakın hocamız şuna dikkat çekmişti. Şu çok önemli. Darwinizm bir yalan olduğu için yalanla başlıyor. Tesadüfen hayat ortaya çıktı diye başlıyor. Ondan sonra Darwinizmi desteklemek için ileri sürdükleri iddiaların hepsi yalan. Yani bir izleyicimizin bir şeyin teknik detayını bilmesine gerek yok. Eğer Darwinistler kalkıp da işte yok kayıp halka bulundu, yok ara geçiş formu bulundu, işte şunun da evrimi desteklediği anlaşıldı diye bir haber bir yerde gördüklerinde bilsinler ki mutlaka yalan bu. Çünkü Darwinizm kendisi yalan. Yalanla başladığı için her söylenen yalan olmuş oluyor. Onu neden yalan olduğunu da hocamıza bıraksınlar. Hocamız sitelerinde zaten bunlara maşallah her bir iddialarına, bu ipe sapa gelmeyen iddialarına bilimsel olarak cevap veriyor ve çürütüyor evet zaten inşallah ama inşallah bilsinler ki her söyledikleri yalan. Yani kimsenin kafası karışmasın bir şeyle karşılaştığında evet bir haberle. Yok evrimin delili bulundu. Kardeşim evrimin delili bulunsa, yani onda bulunmaz da bulunsa dünyayı yıkarlar böyle, ortalığı yıkarlar. Evet. Öyle kaçamak haberlerle, yok maymun yemeği pişirdi de insana döndü, İşte zürafanın siniri oradan değil de biraz soldan geçseydi falan filan, bıraksınlar bu işleri. Bakın sıkışınca Darwin ne diyor şimdi? Proteinler uzaydan geldi diyor. Uzaya nereden geldi? İşte başka bir uzaydan geldi falan diyecek herhalde böyle. İnşallah. İnşallah. Bir adım sonra ama Allah'ın varlığını kabul edecek. İnşallah. O anlaşıldı. İnşallah. Tesadüfen olamayacağını kabul etti. İnşallah. Değil mi? Uzaylılar dedi. Uzaylıları kim yarattı? Allah yarattı diyecek inşallah. İnşallah. Öyle gözüküyor inşallah. İnşallah.
Hocamız çok net aslında. Her zaman çok hikmetli konuşuyor maşallah. Evrim teorisini en güzel şekilde geçenlerde özetlemişti. Yalan söyleme sanatı. Yani evet, evrim teorisi deyince bilmeyenler belki hani bilimsel bir altyapısı var gibi. Yani teori, işte sentez, işte doğal seleksiyon, mutasyon, üstü laflar. Sanki bir bilimselliği var gibi zannediliyor olabilir. Hocamız evrim teorisinin adını koydu. Yalan söyleme sanatı. Yani. Ama onu da beceremiyorlar. Yani evrim teorisi ne kadar acemice, cahilce bir şeyse yalan söylemeyi de beceremiyorlar. Çünkü söyledikleri yalanlara, hocamız her defasında söylüyor, artık mesela ilkokul çocuğunu koyun karşısına tartışsın. Hemen anlaşılıyor yani. Çocuk bile müdahale eder bunun yalan olduğuna. Senin o verdiğin örnek de o şekilde. Zürafanın işte siniri buradan değil öbür taraftan. E kardeşim senin iddian bu değil ki. Senin iddian ceylanlar hoplamış, zıplamış ağaçlardaki yaprakları yemek için bayağı bir gayretkeş, milyonlarca yıl hayvanca zıplamış zıplamış, boyu uzamış, zürafa olmuştu. Senin iddian bu. Senin onun siniriyle falan bir işin yok ki zaten. İşte bu da masallardan bir tanesi. Sinir velhasıl yani desek öbür taraftan geçse ne olur? Yani yeni bir tür çıkmıyor ki. Senin iddian sinirin bir yerden bir yere geçmesi değil ki. Senin iddian yeni bir tür çıkması gerekir. E sinir öbür taraftan gitse yeni bir tür mü çıkacak? O da olmaz. Yani tamamen cahilce, tamamen akıldan, bilimden uzak açıklamalar. Bunlara cahil olanlar inanabilir. Yani kanabilir diyelim. Yani kanabilir. O yüzden cehalet kötü bir şey. Cehaletten biz uzak duracağız. Hocamızın kitapları, eserleri bu konuda tam dermandır. Yani ilaçtır inşallah. Gönüllerde olana şifadır inşallah. Onları okusun. Mesela izleyenlerimiz hocamızın ilk eserini okusun yeter. Evrim teorisi o harçlığıyla değil mi? O büyük bir fedakarlık göstererek yaptı. Tek o incecik kitap 1,5 asırdır bütün dünyayı sarsan, etkileyen evrim teorisini gömmeye yetti. İncecik broşür. Evet. Ha diğerleri yani bizler bilgilenelim. Daha hani donanımlı olalım. Daha da rezil edelim bunları. Hani bir lafı geçtiğinde kardeşim öyle değil bak bunun doğrusu bu deyip hem onları bilimsel olarak terbiye edelim hem de bilmeyenler de öğrensin. Ortadaki hani ahlaksızlığı da çok açık ve açık bir şekilde görsünler diye inşallah.
Zaten inşallah kitapların hepsinin arkasında bu broşürdeki yaklaşık olarak bilgilerin hepsi bütün kitapların evet arkasında var yani. Evet, gerçekten o kitapların arkasındaki bir 10 sayfalık evrim anlatımı bile tek başına evrim bitirmeye yetiyor. Şimdi bir şey daha geldi aklıma. Yani onu bir gün gösterelim videolarını. Gerçekten çok ibretlik. Dawkins'in hazırladığı videolardan birinde böyle başlık olarak işte ara geçiş formları, Dawkins ara geçiş formları gösteriyor diye bir başlık var. Merak ettim acaba ne gösteriyor diye. Tıkladım baktım. Normal böyle bir tablo hazırlamışlar. Resim çizmişler böyle bol bol. İşte bir tane köpek gibi bir canlı var. Ondan sonra onun yanına işte başka bir canlı çizmiş ama denizde yaşıyor. Denizde yaşayan başka bir canlı. En sonunda balina koymuşlar. Yani ara geçiş formu diye resim gösteriyor orada bize. Bir de o ara geçiş formu dediği canlıların kemiklerinden öyle bir çizim zaten çıkmıyor. Bir de o canlıların birbiriyle alakası yok. Yani onu göstereceğiz bir gün inşallah gösterelim. Yani ara geçiş formu olması için yani zaten bilimsel olarak mümkün değil böyle bir şey ama birbirine çok yakın değişikliklerle ilerlemesi lazım. O canlıların birbiriyle alakası yok. Yani böyle ara geçiş formu gösteriyorum diye bize resim göstermesin. Gösterecekse ara geçiş formunu, ki öyle bir şey yok. Hocamız 10 trilyon vereceğim, bir tane getirin dedi. Hala getiremedi, o resimlerle, çizimlerle falan vakit kaybetmesin yani.
O resmi çizenler de herhalde Oktar şeye girmişler, o mutfağa. Evrimcilerin mutfağı var ya. Eti pişirince diyor, sanatçı oluyorsunuz diyor. Haber, NTV'nin de değil mi o da?
Evet.
Öbürü eti pişirmiş, filozof olmuş. Böyle bir özellik kazanmış. Yani dana etini al, tavaya koy, pişir, bekle başında, sanatkar ol. O arkadaş öyle olmuş olabilir. Yani onlar
sıcak
genelde
evet, daha çok şey
çizimle yaptıkları için bol et yedi herhalde. Ya artık rezalet değil mi? Paçadan akıyor. Yani siz laboratuvara girin, bırakın mutfağı. Yani mutfakta olmaz o. Etle, tavayla, tereyağıyla bilim olmaz. Laboratuvara gireceksin. Bilim adamı olduğunu iddia ediyorsun. Tamam. Yani bizim de ona bir itirazımız yok. Ama bilim adamı laboratuvarda yapar araştırmalarını. Tavada yapmaz. Değil mi? Yani araç gereçleri olur. Doğruyu bulur. Sonra doğruyu insanlarla paylaşır. Nasıl paylaşır? Yalan söylemeden. Doğruları paylaşır. Şuna devam edelim mi? Şu bayağı bir şey var orada herhalde. Evet. Cevher var.
Ekleme yapabilir miyim? Bu arada hani zürafanın boynundaki sinirin yanlış yerde olması, eğer hani evrim açısından bakarsak doğal seleksiyonun hani onun elimine edilmesine neden olması gerekmiyor mu? Sonuçta yanlış bir şey var. Evet, onun dezavantajına neden olacak. Hı-hı. O zaman elimine edilecek ama...
Evet. Yani nereden baksan tutmuyor işte. Doğru. Yani zaten o sinir yanlış yerde değil. Olması evet, gereken doğru. Yerde. Başka onlara yerde olsa zaten o boyun çalışmıyor da. Hani bu farz-ı muhal bile olsa. Evet, kendi açıklamaları bile kendilerini çökertmeye, kendi ideolojilerini, fikirlerini çökertmeye yetiyor. Yani evet, siz Sokrates de öyle yapıyor galiba. Dinliyor. Sonra açıkları bulup çökertiyor şeyleri, karşı tarafı. Yani siz hiçbir şey bilmeseniz bile ilmi olarak bu adamları dinleyin, evrimcileri. Kendi açıklamalarındaki çelişkilerle dahi bunları çökertirsiniz. Bu kadar içi boş, çürük, saçma sapan bir fikir.
İnşallah. Evet, devam edelim o zaman.
Bu bayağı evet, aktar iyi olabilir inşallah.
Bunu söyleyin o zaman. Şimdi yaşamın başlangıcının nasıl olduğunu bana 2 kere 2, 4 kadar net söylemeniz gerek. Eğer bilim yapıyorsanız.
Hayır.
Şu anda, şu noktada 2 kere 2, 4 diyorsunuz ya, bu şekilde bilinmiyordu. Ben size şunu sorayım, kaç yaşındasınız?
2 kere 2, 4 diye şeklinde bilinmiyor, 2 kere 2, 5 şeklinde biliniyor. Yani işte fosil kayıtları, yani fosil kayıtlarına bakıyoruz. Bize siyanobakterilerin 3,5 milyar yıl önce birdenbire ve eksiksiz, mükemmel olarak ortaya çıktığını %100 olarak kanıtlıyor. Bitti. Yani inşallah Allah'ın yarattığını ispatlıyor.
Bak diyor ki, 2 kere 2 kadar net olsun diyor cevabınız. Ama bir şart koşuyor Yiğit Bulut. Eğer bilim yapıyorsanız diyor. Cevap ne? Hayır. Hayır diyor.
Evet.
Kardeşim ne işin var senin o zaman orada? Bak hocamıza soruluyor bu soru. Nasıl oluyor? Allah yarattı diyor. Cevap bu. Net. Evet. Açık. Delil mi istiyorsun? İstemediğin kadar. Yani evet. Böyle üzerimizden yağıyor delil. Evet. Ya niye sen demiyorsun evrim teorisi diye bir iddia var. Evet, doğru diyorsan. İspat et. Ya bir tane istiyor hocamız ya. Bir tane. Yani insan madem ara geçiş formu olduğunu sen iddia ediyorsun. Bazı malum basın yayın kuruluşlarında da yayınlıyorsun bunu. İşte bulundu, sonunda bulundu. Kayıp halka kayıp. Doğru kayıp yok çünkü yani öyle bir şey yok. Atıyorsun. E bir tane varsa getirsene be kardeşim. Bu kadar zor mu ya?
Yok abi, bu da olmadığını biliyor. Ikınıyor, evet. Sıkınıyor, lafı saptırıyor.
Ama ne hale düşüyorsun?
Demagoji yapıyor. Hatta ağlamış. 87 yılında bizim arkadaşın evine gidiyor biliyorsunuz. Halil Ender Elvacıoğlu. Evet. Başka arkadaşlar da var orada. Evet. 10 kadar kişi böyle. Evrimin geçersizliğini anlatıyorlar 87 yılında. Ondan sonra ağlıyor, gerçekten ağlıyor. Yani olmadığını anlıyor. Kanaati geliyor. E kardeşim sen ağlayacağına, işte utanıp sıkılıp küçük düşeceğine olmadığını kabul etsene. Ne gerek var yani bu şey, bu durumlara düşmeye, değil mi? O da biliyor olmadığını yani. Şimdi kaçamak cevaplar, böyle yandan cevaplar, oraya kaçmaya çalışıyor, buraya kaçmaya çalışıyor. Yiğit Bulut buraya getiriyor, buraya kaçıyor. Evet. Buradan buraya getiriyor, buraya kaçıyor. Evet. Bizim karşımıza da çıkamıyorlar ayrıca. Evet. Şimdi bakın burada da şimdi bakın yanlış bir şey söyleyecek.
50 yıldır kendi kendine olan bir şey gördünüz mü? Nasıl?
Bakın.
50 yıldır kendi kendine olan bir şey gördünüz mü? Gördüm. Ne gördünüz? Domuz gribi, kuş gribi, SARS. Kuştan kuşa geçen bir kuş hastalığıyken bu birdenbire bir baktık insana geçmeye başladı. Ondan sonra bir baktık mikro insandan insana geçmeye başladı. Yani virüs sürekli evrim geçiriyor.
Bakın Diyor ki kendi kendine olan bir şey gördünüz mü diyor. Evet. Şimdi bu bahsettiği zaten kendi kendine olma değil bu. Evet. Virüs çünkü yoktan var olmuyor. Bunu herkes bilir. Evet. Virüsler de Allah tarafından yaratıldığı kesin olarak bilinen. Çünkü hücre kadar olmasa da kompleks bir yapıları var. Canlı hücresi gibi değil ama organellerden yoksun ama genetik materyali var. Bir protein kılıfının içerisinde ve çok kompleks işler yapıyorlar. Mesela hücreye gidiyor. Genetik materyalini enjekte ediyor. Hı-hı. Onun genetik maddesini eklettiriyor. Kendi kendini çoğalttırıyor. Evet. Yani böyle
bayağı bir... Kandırıyor canım. Vücut şekillerini kandırıyor. Kendini ürettiriyor yani.
Bayağı bir tasarım harikası. Tabii. Allah tarafından yaratılmış. Evet. Canlı hücresine gereksinim duyan bir tasarım mucizesi. Evet. Yani Allah'ın yaratmasıyla olan bir şey. Maşallah. Ayrıca söylediği de doğru değil. Şimdi domuz gribi, kuş gribi gibi hastalıklar. Şimdi domuz gribi hakikaten birkaç virüsün genetik genlerini içeriyor. Toplam olarak içeriyor. Bunda işte domuz gribi var. Kuş gribi ve insandaki görülen virüslerin toplamından, genlerin birleşmesinden oluşan bir virüs, domuz gribi. Fakat burada bir evrim yok. Yani zaten var olan virüslerin genleri bir şekilde başka bir virüse ekleniyor. Ve bundan da farklı bir virüs çeşidi meydana geliyor hakikaten ama burada kendi kendine oluşan bir genetik bilgi yok ki. Zaten var olan genetik bilginin birleşmesiyle olan bir virüs var. Tamam ama bu evrim değil. Evrim bize göstermesi gereken yoktan nasıl yeni genetik bilgi var olacak? Yani bir gen, tek bir gen bakın değil mi? Milyonlarca tür canlı var. Bunlarda trilyonlarca, katrilyonlarca gen var. Değişik gen var. Birbirinden farklı genler var. Sen bize bir tane genin, o katrilyonlarcasını bırakalım. Bir tanesinin tesadüfen olacağını anlatabilir miyiz? Anlatamaz. Nasıl protein tesadüfen olamıyorsa proteinden daha kompleks yapısı olan genlerde hiç olamaz. Çünkü bakın şöyle bir örnekle anlatalım. 500 amino asitlik bir protein var. Bunun olası alternatiflerinin sayısı 10 üzeri 650'dir. 650 sıfırlı bir sayı. Yani 10 üzeri 650 kombinasyondan, 500 amino asitlik kombinasyondan bir tanesi fonksiyonel proteindir. Bir tane bizim aradığımız proteindir. Bunu kodlayan gen her bir amino asite karşılık 3 harf kodluyor DNA'da. 10 üzeri 903 alternatifi olan bir zincirdir gende, DNA zinciri. Bakın 10 üzeri 650 alternatif sayısı proteinin, 10 üzeri 903 de genin alternatif sayısı. Bu 10 üzeri 903 tane sıfırlı sayıdan sadece bir tanesi bizim aradığımız proteini kodlayabiliyor. Bunların tesadüfen oluşma imkanı hiç yok. Çünkü DNA'nın dolması için mutlaka proteinler gerekiyor. Ancak enzimler DNA'yı yapabiliyorlar, genleri kopyalayabiliyorlar. Enzimlerin olması için de DNA gerekiyor. O hepsinin olması için mutlaka canlı hücresi gerekiyor. Yani bu da doğada tesadüfen olamıyor. Bitti. Hı hı. Onun için zaten ilk canlı hücresi mükemmel ve eksiksiz olarak yaratılmış. Yani fosil kayıtlarında da bu şekilde. Çünkü en ufak bir eksiği olduğunda zaten hayatta kalamıyor hücre. Hayat olmuyor. Hı hı. Bu bize Allah tarafından yaratıldığını ispatlar. Bakın her aşama Allah tarafından yaratıldığını gösteriyor bize. Tesadüfen adım adım basamak basamak olamayacağını bize bilim ispatlıyor zaten. Dolayısıyla o söylediği işte domuz gribi, kuş gribi gibi hastalıkların evrimleştiği süper atmosfer bir şey. Evrimleşme falan yok burada. Zaten var olan bakın virüslerin genleri birleştiği zaman bir başka virüs var oluyor ama bu da Allah'ın yarattığı genlerin Allah'ın bir araya getirmesiyle gerçekleşen bir virüs.
Bir nevi bu, varyasyon mu oluyor?
Efendim?
Bir nevi varyasyon mu oluyor bu olay?
Gen havuzunun müsaade ettiği.
Tam değil varyasyon. Evet. Evet. Ama yine gen bakın için. Genler var zaten. Allah tarafından yaratılmış. Evet. Yani yeni genetik bilgi yok. Evet. İkisi bir ara konakta birleştiği zaman bazı genler diğer virüse eklendiği zaman domuz gribi virüsü oluşuyor.
Ya o bilgi olduğu için domuz gribi.
Evet. Ama zaten var oluşuyor. O yani. Yeni genetik bilgi yok ki. Tesadüf olmuş bir şey yok burada. Evet. Tesadüf de değil ayrıca tabii. Allah'ın yaratmasıyla oluyor. Burada evrim falan yok. Hep aldatmaca. Onun için bakın dikkat ederseniz Dawkins'e soruyorlar. Dawkins dünyada evrimi en iyi bilen Darwinist. En önde gelen Darwinist öyle değil mi? Evet. Ya bize bir tane faydalı mutasyon örneği göster diyorlar. Yani genetik bilgide artışa sebep olan. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani yeni genetik bilgi oluşturan faydalı mutasyon örneği ver dediklerinde ne yapıyor Dawkins? 17 saniye havaya bakıyor. Bir tane örnek veremiyor. Çünkü yok. Yeni genetik bilgi oluşacak bir mekanizma yok. Bu da yanlış bir. Dawkins bilmiyor mu domuz gribinin ne olduğunu? Ama söylemiyor orada. Çünkü söyleyecek bir şey evrim değil ki bu. Evrime delil değil. Yani Dawkins onun ağababası. Ağababası çok iyi biliyor. Uyanık olduğu için söylemiyor bunu. Yanlış olduğunu bildiği için. Ama Ender Elbacıoğlu işte 87 yılında ağlamış. Bugün de domuz gribi diyor yani böyle. Yani ne ağlasın ne de bunları söylesin yani değil mi? İşte hayat nasıl başladı bilmiyoruz.
Bize 2-2 gibi kesin gibi şekilde söyleyin. 2 kere 2 gibi olmaz falan yani.
Ha, cevap veriyor ya. Hayır diyor. Yani eğer evet. Bilim yapıyorsanız diyor. Cevap verin. Hayır diyor cevap. E tamam, bunun üzerine zaten konuşacak bir şey yok evet. İnşallah.
Yani anlatacaklar hiçbir şey yok. Bıraksınlar bu evet. işleri. Evet, inşallah.
Doktor hocamın klişe lafı da.
Çok hoşuma
gidiyor. Çok güzel yani. Oluyor. Allah razı olsun.
Tabii yani. Hakikaten inşallah. Bak kendileri de zorlanıyorlar. Acı evet. çekiyor. Evet. Mesela orada değil mi? Gerçeği çarpıtmak için evet. o evet. pagan dinini evet. desteklemek için
inşallah.
Yüzlerce gerçeği çarpıtıyor. Hep böyle bir şey uydurmaya çalışıyor, onun sıkıntısını yaşıyor. Hissediyorsunuz kelimeler evet. Şey oldu diyor falan böyle arada şey falan diyor böyle hayatımızın başında bilmiyoruz diyor. Biliyoruz diyor biraz sonra. Bakın biraz ileri gittiğinde bu sefer tersi bir şey söylüyor. Yanındaki onun söylediğini falan, aksini söylüyor falan. Ne gerek var yani bunlara değil mi?
İnşallah.
Bir de çok açık yani. Sorunca nasıl diyor.
Ben zaman kazanmaya çalışıyorum. Kazanmaya. Söyleyecek şeyi
çok
yok çünkü.
Çok net söylüyor duyulacak şekilde değil mi? Herkes anlıyor yani. Aynı cümleyi kuruyor ikinizin.
İnşallah. Doktor hocamız yine aşka geldi. Sohbetimiz çok hoş devam i̇nşallah. Ediyor ama i̇nşallah. Burada Allah sonlandırmak aşkına. Zorundayız. Başka i̇nşallah. Programda görüşmek dileğiyle. İyi
i̇nşallah.
Geceler.
İnşallah. Hayırlı geceler herkese inşallah. İnşallah.